sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İnsan vücudu mucizesi. Yeni doğmuş bir bebek yaklaşık olarak 2-3 kilogram ağırlığındadır. 20-25 sene sonra aynı bebek 70-80 kilogram ağırlığında bir insan haline gelir. Aradaki bu muazzam kilo farkının nedeni, alınan besinlerin içinde bulunan maddelerin zaman içinde insan vücuduna katılmasıdır. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz temel maddeleri çeşitli yiyecek ve içeceklerden sağlarız. Organlarımızın çalışması ve hücrelerimizin yenilenmesi aldığımız bu besinlere bağlıdır. Ancak besinler ilk halleriyle insan vücuduna bir yarar sağlamaz. Çeşitli işlemlerden geçmeleri ve proteinler, vitaminler gibi temel maddelerin ayrılmaları gerekmektedir. İşte bu ayrıştırma işlemlerinin tümüne sindirim denir. Yediğimiz her yiyecek sindirim işlemi sonucunda çok köklü değişikliklere uğrar. Et, ekmek, sebze ya da meyveler temel maddelere ayrışır ve vücutta kullanılabilecek duruma gelir. Besinlerin vücuttaki kullanım alanı ve şekli de farklıdır. Bir kısmı yaşam için gerekli olan enerjiyi sağlarken, bir kısmı ise vücuda eklenir ve insanın eti, kemiği haline gelir. İşe yaramayan kısımlar da vücuttan atılarak uzaklaştırılır. Sindirim sisteminin işleyişini bir rafinerinin çalışmasına benzetmek mümkündür. Rafinerilerde ham madde olarak petrol kullanılır. İşlenmek üzere rafineriye giren petrol çeşitli işlemlerden geçerek aşamalı olarak parçalanır ve bu sırada birbirinden çok farklı ürünler elde edilir. Otomobilinize enerji veren benzinin yanı sıra üzerinde yürüdüğünüz asfaltın ham maddesi, kullandığınız plastik ürünlerin pek çoğu petrolün rafine edilmesiyle oluşan yan maddelerdendir. Sindirim sistemi ise yeryüzünün en üstün rafineri sistemini içerir. Bu rafinerinin içine alınan maddeler önce ham maddelerine ayrılır, daha sonra bu ham maddeler kullanılmak üzere vücudun gerekli bölgelerine gönderilir. Parçalanan maddeler birbirlerinden çok farklı olduğu gibi ortaya çıkan yeni maddeler de birbirlerinden farklıdır. Ancak sindirim sisteminde gerçekleşen olaylar bir rafineride gerçekleşen olaylardan çok daha karmaşıktır. Üstelik çok daha üstün bir çalışma sistemi sayesinde meydana gelmektedir. Ayrıca bu işlemler son teknolojiyle donatılmış bir rafineride değil, sizin bedeninizin içinde gerçekleşir. Siz sadece sabah kahvaltı yaparsınız ve günlük yaşamınızı sürdürürsünüz. Ancak okulda ders dinlerken veya yolda yürürken kahvaltıda yediğiniz besinler, vücudunuzdaki muazzam rafinerinin içinde binlerce değişik kimyasal işleme tabi tutulur. Bu işlemler öylesine kusursuz bir sistem dahilinde gerçekleşir ki sizin hiçbirinden haberiniz bile olmaz. Sindirim işleminin gerçekleşmesi için öncelikle uzun bir kanala ihtiyaç vardır. Ayrıca bu kanal içinde yer alan maddeleri değişime uğratacak özel rafine sistemlerinin bulunması da gerekir. Söz konusu kanalın uzunluğu en az 8-10 metre olmalıdır. Ancak insan vücudu ortalama 1 metre 70 santimetre ve 1 metre 80 santimetre uzunluğundadır. 10 metrelik bir kanal sisteminin 1,5-2 metre uzunluğundaki bir bedenin içine yerleştirilmesi elbette ki özel bir endüstriyel tasarım gerektirmektedir. Nitekim insan vücudu bu tasarıma sahip olarak yaratılmıştır. Bu kanal boyunca yer alan ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak gibi organlar insan bedeninin içine özel bir plan doğrultusunda yerleştirilmiştir. Alınan her besin vücudunuza girdikten sonra sindirim kanalı içinde yaklaşık 10 metrelik bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında besinler bir dizi mekanik ve kimyasal olaya tabi tutulur. Yiyecekler 10 metre uzunluğunda ve 5 bölümden oluşan kanaldan sırayla geçer. Bu esnada bir yandan öğütme, yoğurma ve çalkalama gibi mekanik hareketlerle bir yandan da çeşitli salgı bezlerinin salgıladığı öz suların kimyasal etkisiyle sindirilirler. Besinlerdeki yararlı maddelerin kan damarlarıyla emilip dolaşıma karışması ise ince bağırsakta gerçekleşir. Kalın bağırsaksa sindirilmeyen yararsız maddelerdeki suyun emilip geri kalan posanın vücuttan dışarı atıldığı yerdir. Buraya kadar anlatılanlar sindirim işleminin kısa bir özetidir. Detaylara inildikçe sindirim sistemini oluşturan hücrelerin mucizevi işlemler gerçekleştirdiği, akıl örnekleri sergilediği görülecektir. Ancak bu programı dinlerken özellikle akılda tutulması gereken önemli bir nokta vardır. Hücreler mikroskobik varlıklardır ve kendi başlarına hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Bedenimizdeki hücrelerin her birine neler yapacakları, nasıl davranacakları Allah tarafından ilham edilmektedir. Yemeği ağzınıza götürmenizle beraber sindirim sistemi harekete geçer. Ağza alınan yiyecek önce dişler tarafından parçalanır ve öğütülür. Dişler bu işlem için özel olarak tasarlanmıştır. Bilinen en sert organik madde olan diş minesiyle kaplanmışlardır. Aynı zamanda kimyasal maddelere karşı da çok dayanıklıdırlar. Her diş görevine uygun bir şekle sahiptir. Ön dişler keskindir, yiyeceği koparır. Köpek dişleri sivridir, besini yırtar, parçalar. Azı dişleri ise besini öğütebilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer ağzımızdaki dişlerin hepsi aynı cins olsaydı, örneğin 32 köpek dişi veya 32 kesici dişe sahip olsaydık, yemek yememiz neredeyse imkansız hale gelirdi. Dişlerdeki tasarımın bir başka özelliği de dişlerin diziliminde görülür. Her diş olması gerektiği yerdedir. Kesiciler tam olmaları gerektiği gibi ön tarafta, azılarsa yine olmaları gereken yerde arka taraftadır. Dişlerin yerlerinin değiştirilmesi onları kullanışsız hale getirecektir. Birbirinden bağımsızmış gibi görünen üst ve alt dişler arasında aslında kusursuz bir uyum vardır. Her iki bölgedeki dişler çene kemiği kapandığı zaman tam olarak birbirlerinin üzerine oturacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin tek bir azı dişiniz diğer dişlerden daha uzun olsa veya üzerinde fazladan birkaç çıkıntı bulunsa ağzınızı kapamanız mümkün olmaz. Buysa konuşma ve yemek yeme gibi çok basit ihtiyaçlarınızı dahi karşılayamaz duruma gelmeniz demektir. Bununla birlikte yeni doğmuş bebeklerin ağızlarında diş yoktur. İlk aylarda tek besinleri anne sütü olduğu için buna ihtiyaçları da yoktur. Fakat zaman içinde katı besinlerle beslenme çağı geldikçe bebeklerin ağızlarındaki yumuşak damakta bazı değişiklikler olur. Burada bulunan bazı hücreler birden bir sinyal alarak aniden kalsiyum depolamaya başlar. Kalsiyum depolayan milyonlarca hücre bir araya gelerek bir düzen içinde ne yapmaları gerektiğini biliyorcasına üst üste yan yana dizilirler. Çok fazla kalsiyum depolayan hücreler bir süre sonra ölmeye başlar. İşte bu ölü hücreler dişlerin gövdesini oluşturacaktır. Milyonlarca hücre önce kalsiyum depolayıp ardından yan yana gelerek büyük bir blok oluşturur. Bu bloğun şeklini de yine bloğu inşa eden hücreler belirler. Bu noktada yine büyük bir yaratılış mucizesi görülmektedir. Alt damakta bulunan hücreler kendilerinden çok uzakta bulunan üst damaktaki hücrelerin nasıl bir şekil inşa ettiklerini çok iyi bilmektedirler. Her iki hücre grubu da kendine karşı gelecek blokla en uygun olacak şekilde bloklar üretir. Böylece çene kemiği kapandığı zaman üst damakta bulunan bir azı dişiyle alt damakta bulunan bir azı dişi birbirlerine en uygun şekilde otururlar. Bu şekilde küçük bir uyumsuzluk dahi olsa bu durum bütün çene kemiğinin kapanamaması ve besinin sindirilememesi anlamına gelir. Ancak damağın içinde bulunan hücrelerin gösterdiği akıl almaz şuur sayesinde 32 kalsiyum bloğu birbirlerine en uygun şekilde inşa edilir. Dişlerin dayanıklı yapısı, dizili sıralaması, sahip oldukları şekiller ve görevlerinin uyumlu olması gibi detaylar dişlerdeki açık tasarımı göstermektedir. son yıllarda yapılan araştırmalarda ağzın sindirim işlemindeki başka fonksiyonları da açığa çıkarılmıştır. Bunlardan bir tanesinin sonucunda insan vücudunda faaliyet halinde olan yeni bakteriler keşfedilmiştir. Dilin arka kısmında bulunan bu bakterilerin görevi midedeki zararlı mikropları öldürmektir. Fakat bu mikropların öldürülmesi tahmin ettiğiniz gibi basit değildir. Bakteriler bu işi yaparken sadece kimyasal sentez yapan parçacıklar rolündedir. İşin daha birçok yönü vardır. Adeta bir domino oyunu gibi ilerleyen bu sistemde aradan alınan tek bir taşın eksikliği tüm sistemin durması için yeterlidir. Çünkü her bir parça domino oyununda olduğu gibi birbirini etkileyerek çalışmaktadır. Bakterilerin faaliyete geçebilmesi için gerekli sistemi şöyle özetleyebiliriz. Yeşil yapraklı gıdaların içinde bulunan nitrat, dilin arka kısmında oksijen erişmeyen yarıklarda bulunan bakteriler tarafından nitrite dönüştürülmektedir. Üretilen nitrit, tüplükteki asitle karşılaştığında tekrar form değiştirerek mikrop öldürücü etkisi olan nitrik oksidi oluşturmaktadır. Bu bakteriyi bulan ünlü İskoç bilim adamı Profesör Nigel Benjamin bu bakterileri şöyle tanımlamıştır. Birden zihnimizde bir şimşek çaktı. Nitrit yediğimiz yiyeceklerle karışması için ağızda özellikle yapılıyordu. Besinlerle karşılaşıp bol miktarda nitrik oksit üretecek şekilde asitleşiyor, böylece gıdalarımızla beraber aldığımız tüm zararlı mikropları öldürebiliyordu. Bilim adamları bu bakterilerin varlığını çok yakın bir zamanda keşfetti. Ancak bu bakteriler insan ilk ortaya çıktığından beri nitrit üreterek bizi asitlerden korumaktadır. Bu örnekte de görüldüğü gibi Rahman olan Allah insanı bildiği ve bilmediği pek çok yönden korumaktadır. Bunlara benzer örnekler Allah'ın sonsuz şefkatinin üzerimizdeki tecellilerindendir. Her insanın yapması gerekense bu nimetler için Allah'a şükretmektir. Besinler ağızda bir yandan dişler tarafından öğütülürken bir yandan da kimyasal saldırıya uğrar. Bu saldırıyı gerçekleştirense tükürük sıvısıdır. Günlük hayatta hiç kimse ağzındaki bu sıvının farkında olmaz. Tükürük salgılanıp salgılanmadığını, miktarının çokluğunu ya da azlığını, kısacası bu konuyla ilgili hiçbir detayı genellikle düşünmez. Basit bir salgı zannedilen tükürük salgısı aslında çok hassas oranlara sahip çeşitli kimyasal maddeler içeren özel bir karışımdır. Tükürük salgısı öncelikle besinlerdeki tadı almamızı sağlar. Besinlerin içindeki tat veren moleküller tükürük içinde çözülerek dilin üzerinde bulunan tat algılayıcı sinir uçlarıyla birleşir. Ancak bu şekilde yediğimiz yiyeceklerin tadını alabiliriz. Kuru bir ağızla yenen yiyeceklerin tadlarının alınmaması da bu yüzdendir. Ağızda birbirinden farklı özelliklere sahip iki farklı tükürük sıvısı salgılanmaktadır. Bunlardan biri karbonhidratları çok ince bir şekilde parçalar ve kısmen şekere dönüştürür. Örneğin ekmek bir karbonhidrattır. Eğer ağzınıza bir parça ekmek alır ve birkaç dakika yutmadan bekletirseniz, parçalanan karbonhidratın şeker tadını dilinizde hissedersiniz. Diğer tükürük sıvısı ise çok yoğun bir kıvama sahiptir. Neredeyse yapışkan kıvamdaki bu sıvı sayesinde yemek yerken ağzın her tarafına yayılmış olan yiyecek parçaları bir araya getirilerek lokma şeklini alır. Peki tükürük salgısı olmasaydı ne olurdu? Elbette ki ağzımızdaki kuruluktan dolayı ne yediklerimizi yutabilir, ne besinlerin tadını alabilir, ne de doğru dürüst konuşabilirdik. Katı hiçbir besini yiyemez, sadece sıvı olanlarla beslenmek zorunda kalırdık. Bu da bizim için oldukça zor bir durum olurdu. Tükürük 3 ayrı salgı bezinden salgılanır. Bir yandan yiyecekleri nemlendirerek yutulmasını kolaylaştırırken, bir yandan da yiyeceklerin içindeki faydalı parçaların çözülmesini sağlar. Örneğin, ağzımız adeta bir kimya laboratuvarı gibi çalışır ve yediğimiz besinlerdeki nişastayı parçalar. Tükürükte bulunan ve pityalin adı verilen enzim, bu iş için özel üretilmiş bir kimyasaldır. Pityalin nişastayı ayrıştırarak bizim için faydalı olan şekere dönüştürür. Ağızda gerçekleşen sindirim sadece kimyasal değildir. Aynı zamanda dişlerin yaptığı mekanik bir sindirim de söz konusudur. Bu iki sindirim türü birbirlerini tamamlayacak şekilde çalışır. Mekanik öğütmede dilin de önemli bir rolü vardır. Çok hassas bir tat ölçme özelliğine sahip olan dil, aynı zamanda yiyeceklerin ağızda yuvarlanarak boğazdan geçişinde de kolaylık sağlar. Dilin üst yüzeyinde ve yanlarında bulunan dört farklı tada, acıya, tatlıya, tuzluya ve ekşiye duyarlı 10.000'e yakın tat noktası vardır. İşte bu tat tomurcukları her gün yediğimiz onlarca çeşit besinin tadını birbirlerine hiç karıştırmadan algılamamızı sağlar. Öyle ki dil daha önce hiç tanımadığı bir besinin tadını da kolaylıkla ayrıştırabilir. Hiçbir zaman bir karpuzun tadını greyfurt gibi ekşi olarak algılayamayız veya bir pastaya tuzlu diyemeyiz. Üstelik tat tomurcukları milyarlarca insanda aynı besinde aynı tadı algılar. Herkes için tatlı, tuzlu, ekşi gibi kavramlar aynıdır. Bazı bilim adamları dilin bu yeteneğini olağanüstü kimya teknolojisi olarak adlandırır. Peki dilin üzerinde daha az tat noktası olsaydı ne olurdu? O zaman yediğimiz yiyeceklerin hiçbirinin tadlarını alamazdık. Ne tatlının, ne ızgaranın, ne ekmeğin, ne de başka bir yiyeceğin tadını bilemezdik. Her ne yersek yiyelim hep aynı yavan tadı alırdık. Yemek yemek zevkli bir nimet olmaktan çıkarak her gün yapmak zorunda olduğumuz bir eziyet haline gelirdi. Ancak dil, Allah tarafından özel bir tasarımla birlikte yaratılmıştır. Tat tomurcukları sayesinde yediğimiz bütün yiyeceklerin tadlarını ayırt edebiliriz ve zevk alarak yemek yeriz. Tad alma, Allah'ın insan için yarattığı nimetlerden bir tanesidir. Sindirimin ikinci aşamasında yiyecekler yemek borusundan geçerek asıl sindirimin başlayacağı yere, yani mideye giderler. Yemek borusunda herhangi bir sindirim işlemi gerçekleşmez. Biz yutkunduktan sonra boynun arkasındaki düz kaslar harekete geçer. Bu kasların besini yemek borusuna itmesiyle birlikte hareketli bir yolculuk başlar. Yiyecekler yemek borusunun ritmik kasılmasıyla aşağı doğru hareket eder. Peristaltis adı verilen bu ritmik kas kasılmaları o denli kuvvetlidir ki siz yatarken dahi besinlerin aşağı doğru itilmesini sağlayabilir. Besinlerin 25 cm uzunluğundaki yemek borusundan geçişi yalnızca 12 saniye sürer. Bu arada insan ağzını hem yemek yemek hem de nefes almak için kullanabilir. Çünkü yemek borusunun hemen yanında havanın ciğerlere çekildiği nefes borusu bulunur. Fakat burada çok önemli bir nokta vardır. Eğer çiğnenmiş besin yemek borusuna değil de soluk borusuna kaçarsa bu hayati tehlike demektir. Yanlışlıkla soluk borusuna kaçan bir besin parçası insanın ölümüne neden olacaktır. İnsan her gün yüzlerce kez yutkunur, dolayısıyla böyle bir tehlikeyi engellemek için önlem alınması gerekmektedir. Ancak solunum borusunun sürekli kapalı durması bir çözüm değildir. En akılcı ve pratik çözüm solunum borusunun açılır kapanır özellikle olmasıdır. Nitekim insan vücudunun her noktasında var olan güvenli sistemlerden bir tanesi de nefes borusundadır. Nefes borusunun üstünde küçük bir kapak bulunur. Yutkunurken bu kapak otomatik olarak nefes borusunu kapatır. Bu sayede yemek yerken nefes borusuna su veya yiyecek kaçması engellenmiş olur. Yutkunmadan sonra ise bu kapakçık tekrar yerine gider ve böylece nefes borusundan hava geçmesi sağlanır. Günlük yaşamda hiç kimse yemek yerken böyle bir tehlikenin kendisini beklediğinden haberdar değildir. Hiç kimse, nefes borumda bir kapakçık olsa da yemek yerken boğazıma yemek kaçmasa diye düşünmez. Ya da acaba kapakçığım çalışıyor mu, beni boğulmaktan koruyabilecek mi gibi bir endişesi de olmaz. Muhtemelen pek çok kimse boğazındaki kapakçığın öneminden haberdar değildir. Ancak bu kapakçık vardır ve her an birkaç saniye önce siz yutkunurken de hayatınızı korur. Kapakçıktaki bu açık tasarımın detayları vardır. Örneğin bebekler süt içerken bir yandan da nefes alırlar. Bu nedenle bebeklerdeki kapakçık sistemi yetişkinlerinkinden daha farklıdır. yetişkin bir insanın sahip olduğu kapakçığın yapısıyla bir bebeğin kapakçığının yapısının aynı olması bebek için tehlikeli bir durum oluşturacaktır. Bebeklerde bu kapakçık erişkinlerden daha yukarıda bulunur. Bu tasarım sayesinde bebek nefes alıp verirken rahatlıkla sütünü emebilir. Eğer bebeklerdeki kapak sistemi de yetişkinlerdekine benzer bir yapıda olsaydı, bebekler anne sütünü emerken boğulurdu. Ancak ilk insandan bu yana yaşayan ve halen yaşamakta olan tüm insanlarda böyle bir şey olmaz. Hastalık durumları dışında tüm insanların kapakçıkları bebeklik dönemlerinde daha yukarıdadır. Yetişkin hale geldiklerinde de bu kapakçığın yeri değişir. Böyle bir düzenlemenin tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Bu gibi bilgiler insanın her şeyi bilen Allah tarafından yaratıldığının delillerindendir. Midede çok detaylı bir tasarım vardır. Sindirim işleminin aşamaları incelendiğinde bu tasarım açıkça görülmektedir. Yiyecekler midenin üst ucunda bulunan ve mide ağzı ya da kardiya denen dar bir açıklıktan geçerek mideye girer. Mideyi yemek borusuna bağlayan bu açıklıktaki büzücü kaslar adeta bir kapak gibi çalışır. Görevleri midedeki yarı sindirilmiş besinlerin yemek borusuna dönmesini engellemektir. Daha sonra midenin kubbe biçimindeki üst bölümüne geçen besinler, burada mide öz suyu ya da mide sıvısıyla karışır. Hemen ardından midenin en geniş bölümüne doğru hareket ederler. Gövde denen bu geniş bölüm, keskin bir büklüm yaparak midenin yatay bölümünü oluşturur. Dikey bölümden daha kısa olan bu bölgede mide yeniden daralır. Buradan mide kapısı ya da pilor denen bir geçitle 12 parmak bağırsağına geçilir. Midenin alt ucundaki bu kaslı geçitte bir kapak işlevi görür ve yarı sindirilmiş besinlerin mideden çıkıp ince bağırsaklara geçişini denetler. Midedeki kaslar üç katman halindedir. Besinlerin mide ağzından mide kapısına doğru ilerlemesini sağlayan da bu güçlü kasların ritmik dalgalanma hareketidir. Kas yemesini andıran bu dalgalanma hareketi besinlerin çalkalanarak, sıkışıp ezilerek küçük parçalar halinde öğütülmesini de sağlar. Bütün bu işlemlerin sonunda besinler kimus denen yarı sıvı bir karışıma dönüşür. Midedeki sindirim işlemi ağızdan farklıdır. Burada çok kuvvetli asitler devreye girer. Besinler yemek borusundan mideye iner inmez, mide yüzeyindeki hücreler gastrik asit adında bir sıvı salgılamaya başlar. Bu sıvıyla aynı anda pepsin ve hidroklorik asit adındaki kimyasal öğütücü sıvılar da salgılanır. Gerçekte bu asitler bir tıraş bıçağını bile sindirebilecek kadar güçlüdür. Protein benzeri sindirimi zor maddeler için bu asitlerin varlığı zorunludur. Ancak burada çok önemli bir detay vardır. Midenin kendisi de yapı olarak proteinlerden oluşmuştur. Peki o zaman nasıl olup da tıraş bıçağını bile sindirebilen bir asit midenin kendisine zarar vermemektedir? Bu da insan vücudundaki benzersiz tasarım örneklerinden biridir. Midenin duvarları girintili çıkıntılıdır. Mide duvarlarındaki derin çukurlarda birbirinden farklı özelliklere sahip hücreler vardır. Hassas bir denge içinde midedeki bir takım hücreler asit salgılarken, bu hücrelerin yanı başında bulunan başka hücrelerde yapışkan bir sıvı salgılar. Mukus isimli bu sıvı midenin yüzeyini örter ve mide duvarını asitlere karşı bir kalkan gibi korur. Mukusun en önemli görevi enzimlerin mideye zarar vermesini engellemektir. Aynı zamanda enfeksiyon yapan virüs ve diğer mikroorganizmaların da hücrelerin içine girmelerini engeller. Mukusun görevlerinden başka biri de yiyeceklerin kanal içindeki hareketlerini kolaylaştırmaktır. Bu işlemler nasıl gerçekleşmekte, midedeki bu koruyucu ortam nasıl oluşmaktadır? Midedeki hücreler kendi kendilerine bu maddelerin üretimini yapmaya karar vermiş ve bir şekilde koruyucu maddelerin formülünü bulmuş olabilirler mi? Hücrelerin böyle bir şey yapabilmek için nelere ihtiyacı olacaktır, düşünelim. Öncelikle sindirimde gerekli olan maddelerin üretilmesi gerekmektedir. Bunun için de hücreler yiyeceklerin sindirilmesi gerektiğinin şuurunda olmalıdır. Daha sonra hücrelerin en uygun asidin formülünü bulup bu formül doğrultusunda üretim yapmaları gerekir. Koruyucu maddenin üretimi içinse öncelikle bu asidin midenin kendine zarar verebileceğini hücrelerin tespit etmeleri gerekir. Sonra bu hücrelerden asit örneklerini alıp laboratuvarda incelemiş ve asidin etkisini durduracak formülü geliştirmiş olmaları gerekir. Bu arada bu asidin bir damlası dahi halıda koca bir delik açabilecek kadar etkilidir. Bu nedenle herhangi bir formül hatasının midenin asitler tarafından eritilmesi anlamına geleceği de unutulmamalıdır. Elbette midedeki birbirini dengeleyen bu maddelerin oluşumu burada özetlendiği kadar basit değildir. Maddelerin formüllerinin tutturulması bile başlı başına bir olaydır. Bu konuda eğitim almamış bir insanın bütün bunları başarması mümkün değildir. Bu durumda vücut hücrelerinin kimyasal formüller oluşturup bu formülleri bir araya getirip bir madde oluşturduklarını iddia etmek anlamsız olmaktadır. Şuursuz atomlardan oluşan hücrelerin böyle bir akla ve yeteneğe sahip olduğunu iddia etmekse akılcılıktan uzaklaşmak olacaktır. Biz akıl ve mantık sınırlarından uzaklaşmayı kabul ederek midedeki asidin bir şekilde ortaya çıktığını varsayalım. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü asidi dengeleyecek maddenin de aynı anda var olması şarttır. Bu maddenin zaman içinde ortaya çıkmasının beklenmesi söz konusu değildir. Çünkü tıraş bıçağını eritebilecek kadar güçlü olan asitler mideyi çok kısa bir süre içinde tahrip edecektir. Asitlerin değil milyonlarca yıl, 2-3 gün hatta daha da kısa bir süre için bile midede beklemesi imkansızdır. Bunların tümünü göz önünde bulunduracak olursak apaçık bir gerçek karşımıza çıkmaktadır. Asidin ve mideyi asitten koruyacak mukusun beraber var olmaları Allah'ın üstün yaratışındaki düzeni ve kusursuzluğu bize gösterir. Allah insan bedenini bir bütün olarak kusursuz bir tasarımla yaratmıştır. Allah'ın gücü sonsuzdur. Allah gökten yere her şeyi kontrolü altında tuttuğunu bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Allah'ın gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunları bilmek Allah için pek kolaydır. Hac Suresi 70. İnsan vücudunda öyle kusursuz bir sistem vardır ki her türlü ihtimale karşı bütün tedbirler daha en başından alınmıştır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi mide mukus tarafından asitlere karşı korunur. Ancak bu korumaya rağmen mide boşken içinde sindirim asitlerinin bulunması bir süre sonra mideye zarar verecektir. Bu nedenle boş olduğu zamanlarda midenin içinde sindirim asitleri bulunmaz. Dolayısıyla midenin zarar görme tehlikesi de ortadan kalkmış olur. Boş midenin içinde pepsinojen isimli bir enzim bulunur. Bu enzimin sindirme özelliği yoktur. Ancak mideye besinlerin gelişiyle birlikte mide hücreleri hidroklorik asit isimli bir sıvı salgılamaya başlar. Bu sıvı boş midede bulunan pepsinojenin yapısını aniden değiştirir ve pepsin isimli çok güçlü bir parçalayıcı özellikteki bir enzime dönüştürür. Bu enzim de midedeki besinleri hemen parçalar. Görüldüğü gibi mide boşken tamamen zararsız olan bir sıvı, midenin dolmasıyla birlikte çok güçlü bir parçalayıcıya dönüşmektedir. Böyle bir dönüşümün bilinçsiz tesadüflerle ortaya çıkamayacağını anlamak için sağduyu sahibi olmak yeterlidir. Tesadüfen bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesi kesinlikle mümkün değildir. Üstelik bu dönüşüm sırasında her defasında tam doğru formül tutturulmaktadır ve şimdiye kadar yaşamış olan bütün insanlarda hiç aksamadan gerçekleşmektedir. Bu durum tesadüf gibi başıboşluğu temsil eden bir kavramı tamamen konu dışında bırakmaktadır. Mide hücrelerinin ne zaman hangi maddeyi salgılayacaklarını bilen, hücrelerin yerli yerinde hareket etmelerini sağlayan, asitlerin salgılanma zamanlamasını ayarlayan bir güç olduğu açıktır. Bu güç tüm evreni, evrendeki bütün canlıları, insanları yaratmış olan Allah'tır. Yemek yedikten sonra sadece bir tokluk hissi, belki de biraz ağırlık hissedersiniz. Bunların dışında midenizde neler olup bittiğinin farkına bile varmazsınız. Oysa yemekten kısa bir süre sonra midenizde büyük bir hareketlilik yaşanır. Mideniz sürekli sağa sola, yukarı aşağı çalkalanır ve besinlerin daha iyi sindirilmesi için çalışır. Ancak midenizdeki özel süspansiyon sistemi sayesinde siz bu hareketlerin farkına varmazsınız. Mide kasları 3 farklı yöne doğru dizilmişlerdir. Bu şekilde mide her yöne doğru kolaylıkla hareket eder. Bu da besinlerin mide sıvılarıyla daha iyi temas etmesini sağlar. Ancak bu tarz hareketler her zaman bir tehlikeyi de beraberlerinde getirecektir. Sürtünme. Mide, bağırsakların hemen yanı başında bulunan bir organdır. Sürekli her yöne doğru hareket etmesi, bağırsaklara sürtünmesi anlamına gelir. Bu sürtünme, insan sağlığında ciddi problemlere yol açabilecek bir durumdur. Elbette ki midede bu tehlikeye karşı da bir önlem alınmıştır. Midenin en dış dokusu, periton isimli bir zarla kaplıdır. Bu zar, kaygan bir sıvı salgılayarak mide ve bağırsaklara dıştan yağlama olarak nitelendirilebilecek bir işlem yapar. Bu sıvı sayesinde organlar kayganlaşır ve dolayısıyla çalışırken birbirlerine sürtünerek zarar görmemiş olur. Mide mukozasının bir özelliği de kan yapımına katkıda bulunmasıdır. Mukozanın kendi kan üretmez. Ancak kan üretimi yapan kemik iliğine çok önemli bir yardımda bulunur ve vücut için büyük öneme sahip B12 vitamininin kemik iliğine ulaşmasını sağlar. Bu yolculuk ve mide mukozasının bu yolculuktaki rolü incelendiğinde karşımıza mikroskobik düzeyde gerçekleşen büyük bir mucize çıkar. B12 vitamini besinlerle insan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemi boyunca bir yolculuk yapar. Ardından ince bağırsaktan kan dolaşımına geçiş yaparak kana karışır ve kemik iliği hücrelerine ulaşır. B12 vitamininin özümsenmesi ince bağırsakta gerçekleşir. Ancak ince bağırsakta bulunan herhangi bir sindirim hücresi B12 vitaminini yakalamaz. İnce bağırsağın küçük bir bölgesinde yalnızca B12 vitaminini yakalamakla görevlendirilmiş özel bir hücre grubu bulunmaktadır. Bu hücreler vücuttaki çok sayıdaki molekül içinden B12 vitaminini ayırt eder ve yakalar. Bütün bu işlemler sırasında meydana gelen mucizeyi görebilmek için biraz durup düşünmek gerekir. Bu hücreler ince bağırsağın belirli bir bölgesine bu görev için özel olarak yerleştirilmişlerdir. B12 vitamininin insan için önemini bilmektedirler. Üstelik B12 vitaminini yakalamayı kendilerine görev edinmişlerdir. Ancak şaşırtıcı olan bu vitaminin kendi işlerine hiç yaramamasıdır. İnce bağırsaktaki hücreler B12 vitaminini yakalayıp kan dolaşımına bırakarak bilmedikleri bir yere göndermektedirler. Bu hücreler B12 vitaminini yakalarken akıl gösterisinde bulunmaktadır. Böyle bir seçicilik elbette ki bir tesadüf sonucunda kazanılmış olamaz. Açıkça anlaşıldığı gibi bu sistem özel olarak yaratılmıştır. Sistemi biraz daha detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman karşımıza çok daha şaşkınlık verici mucizeler çıkar. İnce bağırsakta bulunan bu hücreler yalın haldeki B12 vitaminini tanıyamazlar. B12 vitamininin bu hücreler tarafından tanınabilmesi ve yakalanabilmesi için özel bir molekülle işaretlenmesi gereklidir. Nitekim B12 vitamininin bağırsağa ulaşmadan işaretlenmesini sağlayacak sistem de vücudumuzda kurulmuştur. Hücrelerde gerçekleşen bu olayın mucizevi yönünün daha iyi anlaşılması için bir benzetme yapalım. Hücreleri sınır memurlarına benzeterek düşünelim. İnce bağırsakta yalnızca B12 vitaminini bulmakla görevli sınır memurları vardır. Bu görevliler B12 hücresinin kan dolaşımına geçmesini sağlayacaklardır. Ama memurlar yalın halde bulunan B12 vitaminini tanıyamamaktadırlar. İşte bu aşamada B12 vitamininin kimlik belgesine ihtiyacı vardır. Sınır memurları bu kimlik sayesinde trilyonlarca molekül arasından B12 vitaminini tanır ve bulurlar. Ardından yine bu kimlik belgesinin yardımı sayesinde B12 vitamininin kan dolaşımına geçmesini sağlarlar. Bütün bu işlemlerden sonra B12 kan yolunu kullanarak kemik iliğine ulaşacaktır. Bu kimlik belgesi de mide hücreleri tarafından üretilir. B12 vitamini midede bulunduğu sırada mide hücreleri B12 vitamini için özel bir molekül üretir. İşte bu molekül B12 vitamininin yolculuğunun ileriki aşamalarında ihtiyaç duyacağı kimlik belgesidir. bu kimlik belgesi vitamine sıkıca yapışır ve böylece B12 ince bağırsağa doğru yolculuğuna devam eder. Görüldüğü gibi mide hücreleri B12 vitamininin vücut için önemini bilmektedir. Ayrıca bağırsak hücrelerinin B12 vitaminini tanımak için nasıl bir işarete ihtiyaçları olduğunu da bilmektedir. Bu nedenle de bu işaret molekülünü özel olarak üretmektedirler. Gözleri, elleri veya bir beyni olmayan bağırsak hücreleri de bu işareti tanımakta ve B12 vitaminini hemen yakalamaktadırlar. Buraya kadar verdiğimiz bilgilerde dikkat edilmesi gereken son derece önemli noktalar vardır. Öncelikle bütün bu olaylar sonucunda özümsenen B12 vitamini ne mide hücresinin ne de bağırsak hücresinin işine yaramaz. B12 vitamini çok uzakta kemik iliğinde kullanılmaktadır. Buna rağmen hücreler üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirirler. Aralarındaki uyum da son derece dikkat çekicidir. Hepsi nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilmektedir. İnsan vücudundaki kan üretimi B12 vitamini sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle B12 yaşamımızın sürmesi için son derece gerekli bir maddedir. Vücudumuzdaki vitaminlerden tek bir tanesinin özellikleri bile insan bedenindeki sistemin kusursuzluğunun anlaşılması açısından yeterlidir. Kuşkusuz bu işlemler sırasında sergilenen keskin şuur ve kusursuz işleyiş söz konusu hücrelerin iradesiyle gerçekleşemez. Sonuçta hücre dediğimiz varlıklar şuursuz atomların birleşmesiyle meydana gelen yapılardır. Hücre içinde şuur, irade veya müstakil bir güç aramak son derece anlamsız olacaktır. Burada görülen açık gerçek, mide hücrelerinin de kan yapımını sağlayan mekanizmalarında aynı yaratıcı tarafından var edildiğidir. İnsan bedenini yaratan Allah'tır. Vücudumuzdaki hücreler de Allah'ın ilhamıyla görevlerini yerine getirir. Allah, kendinden başka ilah olmadığını bir ayetinde şöyle bildirmektedir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlarsa dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Buraya kadar anlattığımız aşamalarda besinler mide tarafından sulu bir pelte kıvamına getirilmişlerdi. Bundan sonra sadece tek tarafa açılan bir kapaktan geçerek 12 parmak bağırsağına, buradan da ince bağırsağa iletilirler. İnce bağırsak 3 cm çapında ve 7 metreden fazla uzunluğa sahip bir organdır. 7 metre uzunluğunda bir hortum bükülerek katlanarak paketlenmiş ve insan bedeninin içine yerleştirilmiştir. Ancak mucize bu mükemmel paketleme olayıyla sınırlı değildir. Bu 7 metrelik canlı hortumun içinde çok hayati olaylar gerçekleşmektedir. Besinlerin önemli bir bölümü midede parçalanmıştır. Ancak bir kısım besin hala en küçük birimlerine ayrıştırılamamış bir şekilde midede durmaktadır. Mideyi terk eden ve hala sindirilmemiş olan bu besinler de bir süre sonra ince bağırsağa ulaşır. Örneğin yağlar büyük moleküllü oldukları ve suda erimedikleri için sindirimleri zordur. Bu nedenle yağların sindirimi ağızda ve midede olmaz, ince bağırsakta gerçekleşir. İşte bu aşamada vücudun iki organı, pankreas ve karaciğer devreye girer. Bu iki organ ince bağırsağın içine bir kanal yardımıyla iki özel sıvı gönderir. Karaciğer midenin yağları parçalayamadığının farkındadır. Aynı zamanda yağları parçalayacak özel sıvının kimyasal formülünü de bilmektedir. Yağlı besinlerin ince bağırsağa ulaştıkları anı da bilen karaciğer, en doğru zamanda, en doğru yere kendisinin hazırladığı özel sıvıyı boşaltır. Safra sıvısı isimli bu salgı yalnızca yağları parçalamakla kalmaz. Parçalanan yağların ince bağırsaktan emilmesine de yardım eder. Ayrıca bağırsakların vitaminleri emebilmelerini sağlayan özel kimyasal bileşikleri de içinde barındırır. Hatta aynı zamanda bağırsağın içindeki zararlı bakterileri öldüren bir antiseptiktir de. Safranın görevi mideden ince bağırsağa gelen besin bulamacındaki yağları bir ön işlemden geçirmektir. Bu ön işlem pankreas salgısının etkisini artıracaktır. İçinde çeşitli enzimler bulunan pankreas öz suyu, yağların yanı sıra nişasta ve proteinlerin sindirilmesine de yardımcı olur. İnce bağırsağın iç yüzeyini döşeyen mukozada da çok sayıda küçük salgı bezi vardır. Bu bezlerin salgıladığı bağırsak öz suyundaki çeşitli enzimler, o ana kadar yeterince parçalanmış olan besinlerin sindirilmesinde önemli bir rol oynar. Yemekten 3-5 saat sonra ince bağırsaktaki besinlerin çoğu öğütülmüş olur. Böylece karbonhidratlar basit şekerlere, proteinler amino asitlere, yağlar da gliserolle yağ asitlerine ayrışır. Bu, besinlerin faydalı hale yani emilmeye hazır duruma gelmesi demektir. İnce bağırsakta bulunan emici hücreler bu besin moleküllerini yakalar ve emerler. Ardından besinleri kan dolaşımına verirler. Yiyecekler ince bağırsaktan ayrılmak üzereyken içlerinde su hariç hiçbir gıda kalmamıştır. Yararlı olan bütün maddeler hiç eksik bırakılmadan emilmiştir. Bilim adamları bağırsaklardaki bu emilim üzerine çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi bağırsaklardaki tek yönlü hareketle ilgilidir. Bağırsaklardaki istem dışı çalışan düz kaslar birbirleriyle uyumlu çalışmaları sayesinde besinleri hep aşağıya doğru iter. Kanada'da McMaster Üniversitesi araştırmacılarından John Huizinga başkanlığındaki bir ekip bu tek yönlü hareketi sağlayan hücreleri araştırdı. Sindirim sistemi boyunca yerleştirilen mikro elektrodlar, interstisyel kajal hücreleri denilen hücrelerin sürekli ve düzenli bir elektrik akımı oluşturduklarını saptadı. Bu hücrelerin oluşturduğu ritmik akım bağırsak çeperi kaslarının uyumlu çalışmasını sağlamaktaydı. Bağırsakların ileri doğru yaptığı bu hareket, bağırsak çeperindeki halka biçimli düz kasların peş peşe kasılmasıyla sağlanır. İşte bu uyumlu kasılmaları, kajal hücrelerindeki elektriğin sağladığı artık anlaşılmış bulunuyor. Eğer kajal hücrelerince oluşturulan elektrik, kas kasılmalarını sağlamaya yetmezse, o zaman bu hücreler kasları sinir sistemine duyarlı kılar. Bağırsakların çeperinde iki ayrı sinir ağı vardır. Bunlar iç organ sinir sistemi denilen ayrı bir sinir sisteminden gelir. İç organ sinir sistemi, sistemli hareketi sağlayan kol bacak çizgili kaslarına giden hareket sinirlerinden ve dokunma, ağrı ve sıcaklık duygularını beyne taşıyan duyu sinirlerinden tamamen ayrıdır. İç organ sinir sistemi organın önünde ve kafa içinde sağlı sollu sinir düğümleri şeklindedir. Bunlar omurilik ve beyinle bağlantılıdır. Kajal hücreleri de bir ağ oluşturdukları için uyumlu çalışır ve aynı ritimle elektrik boşaltır. Yediklerimizin midemizde kalmasını ve bize fayda sağlamasını bu hücrelere borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bu hücreler olmasaydı besinler tekrar ağzımıza geri gelirdi. İnsan bedeni üzerinde yapılan bütün araştırmalar çok açık bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bedenimizde kusursuz ve eksiksiz bir tasarım vardır. Ve ince ince planlanmış olan tasarımın kendiliğinden ortaya çıkması imkansızdır. İnsan bedeni benzeri olmayan bir akla sahip bir yaratıcı tarafından tasarlanmıştır. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah insanı en mükemmel haliyle yaratmıştır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah saklı tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı bilir. Allah'tan başka yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar. Nahl Suresi 17-20. Geçmiş bölümlerde incelediğimiz gibi midedeki sindirim asitler tarafından gerçekleştirilir. Yani mideden bağırsaklara gelen besin bulamacının içinde oldukça güçlü asitler vardır. bu durumun 12 parmak bağırsağı için ciddi bir tehlike oluşturacağı akla gelebilir. Bağırsakların bu asit yüzünden tahrip olmaları gibi bir tehlike söz konusudur. Çünkü 12 parmak bağırsağının mide gibi kendini koruyabilecek özel bir tabakası yoktur. Ancak özel bir tabakasının olmasına rağmen her insanın 12 parmak bağırsağı normal işlevlerini yerine getirmektedir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Nasıl olup da 12 parmak bağırsağı asitlerden zarar görmemektedir? Bu sorunun cevabını bulmak için sindirim sırasında gerçekleşen olayları inceleyelim. 12 parmak bağırsağına mideden besinlerle birlikte gelen asitlerin oranı bir süre sonra tehlikeli bir boyuta ulaşır. Tam bu sırada bağırsağın duvarındaki hücrelerden sekretin isimli bir hormon salgılanmaya başlanır. Bu işlemlerle ilgili olarak üzerinde durulması gereken noktalar vardır. Hücreler tehlikenin varlığını nasıl anlamışlardır? Hücrelerin davranışları son derece şaşırtıcıdır. Ancak bağırsağın yapısı incelendiğinde daha da şaşırtıcı bilgilerle karşılaşılacaktır. 12 parmak bağırsağını koruyan sekretin hormonu ince bağırsağın çeperindeki hücrelerde prosekretin halinde bulunur. İşte bu hormon sindirilmiş besinlerin asidik etkisiyle başka bir kimyasal madde olan sekretin haline dönüşmektedir. Sekretin hormonu kana karışarak pankreasa gelir ve enzim salgılaması için pankreası yardıma çağırır. 12 parmak bağırsağının tehlikede olduğunu haber alan pankreas hemen bikarbonat moleküllerini bu bölgeye gönderir. Bu moleküller mide asidini etkisiz hale getirecek ve 12 parmak bağırsağını koruyacaktır. Vücut içinde gelişen bu şuurlu hareketler insanı doğal olarak düşünmeye sevk etmektedir. İnsan hayatı için son derece önemli olan bütün bu işlemleri hücreler nasıl gerçekleştirmektedir? Bağırsak hücreleri ihtiyaçları olan maddenin pankreasta bulunduğunu nasıl bilmektedir? Ayrıca mideden salgılanan asidin formülünü nasıl bozacaklarından ve olumsuz etkisini nasıl ortadan kaldıracaklarından da nasıl haberdar olmuşlardır? Üstelik bu hücreler pankreası harekete geçirecek maddenin formülünü de bilmektedirler. Aynı şekilde pankreas hücreleri de bağırsaktan gelen mesajın içeriğini hemen anlamakta ve enzim salgılamaktadır. Burada bağırsak hücreleri için kullanılan bilmek, haberdar olmak gibi fiiller, insan bedeninde gerçekleşen olayların mucizevi yönünü daha iyi vurgulamak açısından önemlidir. Yoksa akıl sahibi her insanın da takdir edeceği gibi bir hücrenin düşünmesi, iradeye sahip olması ve kararlar vermesi mümkün değildir. Bir organı oluşturan hücrelerin başka bir organın özelliklerinden haberdar olması, formüller üretebilmesi kesinlikle imkansızdır. İnsan bedeninin kapkaranlık derinliklerinde gözü, kulağı olmayan, bir beyni ve şuuru bulunmayan hücreler böylesine kusursuz bir şuur gösterirler. İşte bu Allah'ın üstün yaratışıdır. Hücreleri sahip oldukları özelliklerle birlikte yaratan, benzeri olmayan bir ilmin sahibi olan Allah'tır. Allah, kendi bedenlerinde yarattığı bu gibi özelliklerle insanlara gücünün sınırsızlığını göstermektedir. Yediğimiz bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Ancak sindirimdeki son aşama, sindirim ürünlerinin vücuttaki gerekli yerlere dağıtımının yapılmasıdır. Bu da besinlerin emilimiyle gerçekleşir. Sindirim sisteminin parçalarından ağız ve midedeki emilim çok azdır. Emilimin tam olarak gerçekleştiği yer bağırsaklardır. İnce bağırsağın iç yüzü son derece girintili çıkıntılı bir yapıdadır ve emilim için son derece uygundur. Bu girinti çıkıntıların üzerinde mikroskobik pompalar bulunur. Bu pompalar emici hücrelerdir. İşte bu hücreler vücudun ihtiyacı olan besinleri yakalar ve bağlı oldukları kan damarlarına pompalayarak iletirler. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa bu küçük pompalar bunu bilir. Beyin hücrelerinizde kullanılacak parçalanmış şeker veya kas hücrelerinizde kullanılacak bir amino asit. Vücudunuzun neye ihtiyacı varsa bu küçük pompalar bunu bilir. Beyin hücrelerinizde kullanılacak parçalanmış şeker veya kas hücrelerinizde kullanılacak bir amino asit. Bu küçük pompalar gerekli maddeleri ayırt edebilecek bir kapasiteye sahiptir. inanılmaz bir akıl gösterisiyle ihtiyacınız olan besini bulur ve yakalarlar. Siz bu programı dinlerken de bu milyarlarca pompa çalışmaktadır. Dikkatinizi toplayabilmeniz için gerekli olan enerjiyi bu mikroskobik pompaların vücudunuza dağıttığı besinlerden elde edersiniz. Bağırsakların içinde bulunan kıvrımlar ve bu kıvrımların üzerindeki mikro pompalar sayesinde ince bağırsak oldukça büyük bir yüzey alana sahiptir. Öyle ki yetişkin bir insanın bağırsağının sahip olduğu toplam alan yaklaşık 2 tenis kortunun toplam alanına denk gelmektedir. Besinlerin sindirimi işte bu geniş alanda gerçekleşir. Besinler parçalanarak önce bir bulamaç haline getirilir. Sonra bu bulamaç bağırsak iç yüzeyinin üzerine hiçbir nokta eksik kalmayacak şekilde ve çok çok ince bir tabaka olarak serilir. İşte bu sayede hücreler yiyeceklerin içindeki bütün besini kolayca emebilirler. İnce bağırsağın çok özel bir fonksiyonu da bazı maddeleri vücudun ihtiyacı olduğu kadar emebilmesidir. Örneğin demirin fazlası vücuda zararlıdır. Bu nedenle belli bir oranın üzerinde bağırsaklara ulaşan demir hiç emilmeden bağırsaklardan atılır. Bunun aksi bir durumda çok ağır ve yaşamayı imkansız kılan hastalıklar meydana gelir. İşte bu noktada ince bağırsağın çok özel bir bölümünde ise sadece B12 vitaminini emmek üzere hazırlanmış olan hücreler devreye girecektir. Ameliyatla bağırsaklarının bu bölgesi alınan kişilerin tıbbi tedavi görmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kansızlıktan ölmeleri kaçınılmazdır. Bağırsaklardaki hücrelerin bu seçiciliği üzerinde düşünmek, insanın Allah'ın büyüklüğünü kavramasına vesile olacaktır. Bağırsakların bulunduğu yer insan vücudundaki karanlık bir bölgedir. Bu organlarımızın beyinleri yoktur, maddeleri ayırt etmelerini sağlayacak zekaları ve bilgileri de yoktur. Bu konuda herhangi bir eğitim almamışlardır. Geçmişe dayanan deneyimleri de yoktur. Ancak buna rağmen hücrelerimiz insan için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayırt edebilmektedirler. Buna göre de gerekli olan maddeleri almakta, gereksiz olanları vücuttan atmaktadırlar. Demir gibi maddelerin vücut genelindeki oranını bilmekte, buna göre bir ayarlama yapmaktadır. Bir insan içinse önüne konulan kimyasal maddelerin, madensel tuzların ya da toz metallerin ayrımını yapmak dahi neredeyse imkansızdır. Bu konuda eğitim almamış bir kişi sadece bakarak demiri çinkodan ayırt edemez. Hangi maddenin faydalı, hangisinin zararlı olduğunu bilemez. Gün içinde her an bedeninde hangi maddeye ne kadar ihtiyaç olduğunu tespit etmesi ise mümkün değildir. Akıl sahibi tek varlık olan insan kimyasal maddeler arasındaki farkı anlayamaz ama bağırsak hücreleri bunu rahatlıkla ayırt edebilir. Görüldüğü gibi hangi maddenin ne olduğunu ayırt edebilmek için akla ve bilince sahip olmak yeterli değildir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gereklidir. Peki öyleyse bağırsak hücreleri böyle detaylı bir kimya bilgisine nasıl sahip olmuştur? İnsan vücudundaki trilyonlarca hücrede neyin eksik, neyin fazla olduğunu, bu hücreler nasıl tespit etmekte ve aksayan yönü nasıl gidereceklerini nereden bilmektedirler? Atomların bir araya gelmesiyle oluşan hücrelerin bir iradeye sahip oldukları düşünülemez. Bu bilginin hücrelere yerleştirilmiş olduğu çok açıktır. Böyle muazzam bir işlemin tesadüflerle ya da başka bir etkiyle gerçekleşmesinin de mümkün olmadığı ortadadır. Üstelik sadece tek bir insanın değil, yeryüzünde şu anda yaşayan ve daha önce yaşamış olan insanların tümünün hücreleri bu seçicilik özelliğine sahiptir. Bu durum, hücrelere sahip oldukları şuuru veren üstün bir gücün varlığını gösterir. Bu benzeri olmayan gücün sahibi, her şeyi yaratan ve bir düzen içinde biçim veren Allah'tır. Allah, örneksiz yaratan olduğunu bir ayetinde şöyle haber vermektedir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Onun nasıl bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi yoktur. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. En'am suresi 101-102. bağırsaklardaki besinlerin çoğu kalın bağırsağa gelene kadar emilmiştir. Ancak bazı özel besinlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. Bunların arasında insan için en hayati ve aynı zamanda en dikkat çekici olanlardan biri de K vitaminidir. K vitamini, kanın pıhtılaşması mekanizmasında görev yapan, eksikliğinde insanı ölüme götürecek sonuçlar ortaya çıkabilen son derece önemli bir vitamindir. Ancak K vitamini doğada insan bedeninin ihtiyaç duyduğu şekilde bulunmaz. İnsan vücudunun bu vitamini kullanabilecek hale getirmesi, yani bir anlamda rafine etmesi gereklidir. Ancak insan metabolizmasında böyle bir rafine işlemini gerçekleştirecek sistem mevcut değildir. Bu durumda akla nasıl olup da insanlar K vitamini eksikliğinden dolayı yaşamlarını yitirmez sorusu gelmektedir. Bu vitamini insanın kullanacağı hale getiren, onun için rafine eden mekanizma nedir? Bu soruların cevapları insanı hayretler içinde bırakan bir gerçeği ortaya koyar. Bağırsaklarda bulunan özel bakteriler K vitaminini bir dizi işlemden geçirip rafine etmekte ve insanın kullanabileceği hale getirmektedir. Bakteriler tarafından rafine edilen K vitamini kalın bağırsaktan emilerek kana karışır. K vitaminini rafine eden bakterilerin tam olmaları gereken yerde bulunmaları, rafine işlemini yapacak genetik şifreye sahip olmaları son derece önemli olaylardır. Hiçbir tesadüf bir bakteriyi meydana getirip, üstelik bunu insanın bağırsağına yerleştirip, bu bakterinin genetik şifresini insana faydalı olacak işlemleri yapacak hale getiremez. İnsanın hayatını devam ettirebilmek için varlığından bile haberdar olmadığı, hatta adını bile bilmediği küçücük bir bakteriye muhtaç olması ise bu olayın farklı bir yönüdür. Bunlar çok şaşırtıcı ve son derece önemli bilgilerdir. Şüphesiz bütün bu bilgiler bizi her şeyi en ince detaylarına kadar planlayıp düzenleyen bir yaratıcının varlığı gerçeğine götürür. Bu yaratıcı Rabbimiz olan Allah'tır. Allah her şeyi en ince detaylarına kadar planlamıştır. Yeryüzündeki tüm canlılar gibi insanlar da Allah'a muhtaçtır. Onun dilemesiyle var olmuşlardır ve onun dilemesiyle yaşamlarını sürdürebilirler. Allah ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Allah Kur'an'daki pek çok ayetle bu gerçeği bize bildirmiştir. Bunlardan bir tanesinde şöyle buyurulmaktadır. De ki, sizin şirk koştuklarınızdan Hakk'a ulaştırabilecek var mı? De ki, Hakk'a ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse Hakk'a ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Yunus Suresi 35.